Kitabın adı Mezopotamya'da Cinayet. Yazarı Agatha Christie. 19. ayrım. 24. bölüm. Cinayet de bir alışkanlık. O gece hepimiz erkenden yattık. Miss Johnson da yemeğe gelmedi. Her zamanki gibi doğal davranıyor ya da öyle görünmeye çalışıyordu. Yine de yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Hatta bir iki kez kendisine söylenenleri duymadı. Nedense o akşam yemeği biraz huzursuz geçti. Sanırım o gün cenaze çıkmış bir ev için bunun doğal olduğunu düşüneceksiniz. Ama benim demek istediğim başka bir şey. Son zamanlarda zaten yemekleri aceleyle pek konuşmadan yiyorduk. Ama yine de aramızda dostça bir hava vardı. Acıyla kıvranan Dr. Lindner'ın yasına saygı duyuyor, ona aynı gemide olduğumuzu belirtecek şekilde yakınlık gösteriyorduk. O akşam aklıma orada yediğim ilk yemek geldi. Hani şu bayan Mercado'nun beni göz hapsine aldığı, her an bir şeyler olabileceği duygusuyla sarsıldığım akşam. Aynı şeyi hissediyordum. Ama bu kez duygularım çok daha yoğundu. Hani Poirot ile yemek masasının etrafına dizilmiş oturduğumuz o akşamki gibi. O akşam da aynı şekilde gergindi. Herkesin sinirleri iyice bozulmuştu. Eğer biri bir şey diyecek olursa içimizden birinin çığlıklar atarak ayağa fırlayacağından emindim. Dediğim gibi o gece erkenden odalarımıza çekildik. Ben hemen yattım. Uykuya dalmadan önce son duyduğumda Bayan Mercado'nun kapımın önünde Miss Johnson'a iyi geceler dileyen sesi oldu. Hemen uyudum. Gerek yaptığım işler gerekse Bayan Lindner'ın odasında yaşadığım o gülünç olay beni yorgun düşürmüştü. Birkaç saat derin derin hiç rüya görmeden uyudum. Sonra ansızın bir felaket duygusuyla irkilerek uyandım. Bir ses uyandırmıştı beni. Yatağımda doğrulup otururken o sesi tekrar duydum. Biri korkunç bir acıyla boğulur gibi hırlıyordu. Hemen mumu yakıp yataktan fırladım. Mumun sönmesi olasılığına karşın yanıma el fenerini de aldım. Odamdan çıkıp bir an etrafı dinledim. Gürültü uzaktan gelmiyordu. Bir iki saniye sonra yanılmadığımı da anladım. Ses yinelendi. Hemen yanımdaki odadan geliyordu. Yani Miss Johnson'ın odasından. Hızla içeri daldım. Anne Johnson karyolada ıstırapla kıvranıyordu. Mumu bir kenara bırakıp Miss Johnson'a ne olduğuna bakmak için eğildim. Konuşmak ister gibi dudakları kıpırdıyor ama gırtlağından boğuk bir iniltiden başka hiçbir ses çıkmıyordu. O an ağzının kenarlarının ve çenesinin tuhaf bir renk almış olduğunu, yani yandığını fark ettim. Birden gözüme yerdeki bardak ilişti. Anlaşılan elinden kayıp düşmüştü. Bardağın halının üzerine düştüğü yerde parlak kırmızı bir leke vardı. Bardağı alıp parmağımı içine soktum ve aynı anda bağırarak geri çektim. Sonra da eğilip zavallı kadının ağzının içine baktım. Durum açıktı. Nasıl olduysa bilinçli ya da bilinçsiz zavallı Miss Johnson yakıcı bir asit içmişti. Oksalik ya da klorhidrik asit. Hemen dışarı koşup Dr. Lindner'ı çağırdım. O da diğerlerini uyandırdı. Miss Johnson için elimizden geleni yaptık. Ancak bütün bunların bir işe yaramayacağını biliyordum. Ona karbonatı yoğun bir su içirdik. Sonra da zeytinyağı. Zavallı kadına acısını dindirmek için morfin vurdum. David Emmett hemen Dr. Riley'i çağırmak için hastaneye gitti. Ancak doktor maalesef yetişemedi. Ayrıntıların üzerinde duracak değilim. Yakıcı bir asitle zehirlenme dünyanın en acı verici ölümlerinden biridir. Sonradan otopsi sonucuna göre bunun klorhidrik asit olduğunu öğrendik. Morfin yapmak için Anne Johnson'ın üzerine eğilirken kadın konuşmak için son bir hamle yaptı. Dudaklarının arasından korkunç, tüyler ürpertici bir fısıltı döküldü. "Pencere," dedi. "Hemşire, pencere." Ne yazık ki hepsi bu kadardı. Sözlerine devam edemeyerek bilincini yitirdi. O geceyi asla unutamayacağım. Dr. Riley'nin gelişi, ardından yüzbaşı Maitland'ın ve son olarak da şafak sökerken Herkül Poirot'ın. Belçikalı sevecen tavırlarla beni kolumdan tutarak oturma odasına götürdü. Bir koltuğa oturtarak sıcak koyu bir çay içmeye zorladı. "Hah şöyle," dedi. "Perişan durumdasın." O anda hüngür hüngür ağlamaya başladım. "Çok korkunç," dedim hıçkıra hıçkıra. Her şey bir kabustan farksız. Öyle acı çekiyordu ki. "Ya gözleri?" "Ah Monsieur Poirot, gözleri." Hafifçe omzuma vurdu. Kadın olsa ancak bu kadar sevecen olabilirdi. "Evet, evet, artık bunu düşünmeyin. Siz elinizden geleni yaptınız. Yakıcı asitlerden birini içmişti." "Evet, yoğun bir kloridrik asit solüsyonu. Yani kapları temizlemek için kullandıklarından mı? Evet, herhalde Miss Johnson uyku sersemliğiyle bardağı başına dikti. Tabii asidi bilinçli olarak içmediyse. Ah Monsieur Poirot, bu ne korkunç bir düşünce. Ama bu da bir olasılık. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir an düşündüm. Sonra kararlılıkla başımı salladım. Buna inanamam. Hayır, buna bir an bile inanamam. Kısa bir tereddütün ardından da ekledim. Sanırım dün akşam üzere Miss Johnson bir şeyin farkına varmıştı. Ne diyorsunuz? Bir şey mi fark etti? Ona Miss Johnson'la yaptığım tuhaf konuşmayı anlattım. Poirot hafif bir ıslık çaldı. Zavallı kadın. Demek düşünmek istediğini söyledi. İşte bu yüzden de idam fermanını imzalamış oldu. Eğer o sırada size her şeyi anlatsaydı... Durdu. Bana sözcüklerini aynen yineleyin. İsteğini yerine getirdim. Yani Miss Johnson dışarıdan birinin kimseye görünmeden içeri nasıl girebileceğini mi anlamıştı? Gelin hemşire, terasa çıkalım. Bana Miss Johnson'ın tam olarak nerede durduğunu gösterin. Birlikte yukarı çıktık. Poirot'a Miss Johnson'ın durduğu o noktayı gösterdim. Poirot da tam orada durdu. Böyle mi? Evet, şimdi ne görüyorum? Avlunun yarısını, kemerli kapıyı, çizim atölyesini, fotoğraf odası ve laboratuvarın kapılarını. O sırada avluda biri var mıydı? Rahip Lavin kemerli kapıya doğru gidiyordu. Bay Reader ise fotoğraf odasının kapısında duruyordu. Buna rağmen yine de içeriye birilerinin diğerlerine görünmeden nasıl girebileceğini anlamış değilim. Ama o bir şey görmüş. Sonunda başını sallayarak bundan vazgeçti. Yüce Tanrım, tüm kutsal şeyler adına, iyi de kadın ne gördü? Güneş ufukta yükseliyordu. Doğuda gökyüzü tamamen kırmızı, turuncu ve pembe ve yer yerde soluk gri renklere bürünmüştü. Poirot alçak sesle, ''Ne güzel manzara!'' diye mırıldandı. Solumuzda nehir kıvrılarak uzanıyor, tepe ise altındanmış gibi parlıyordu. Güneyde çiçekli meyve ağaçları ve dingin tarım arazileri uzanmaktaydı. Uzaklardan su dolabının sesi geliyordu, mekanik bir ses. Kuzeyde ise ince minareleriyle bembeyaz bir peri ülkesini andıran Hasanih vardı. İnanılmayacak kadar güzel bir manzaraydı bu. O an Poirot'un hemen yanımda iç çektiğini duydum. ''Ne aptalım!'' diye mırıldandı. ''Gerçek ortada, gün gibi ortada.'' 25. Bölüm. Cinayet mi, intihar mı? Poirot'a ne demek istediğini sorma fırsatı bulamadım. Yüzbaşı Maitland aşağı inmemiz için bize sesleniyordu. Hızla merdivenlerden indik. Maitland, işe bakın Poirot dedi. Bir sorun daha. Rahip kayıp. Peder Lavin mi? Evet, şu ana dek kimse onu görmemişti. Az önce biri onun ortalarda olmadığını fark etti. Doğrucu adamın odasına gitti. Rahibin yatağı bozulmamış bile. Kendisi de iz bırakmadan ortadan kaybolmuş. Tüm bunlar korkunç bir kabustan farksızdı. Önce Miss Johnson ölmüştü, şimdi de peder kayıptı. Uşaklar çağrılıp sorguya çekildi ama onlar da gizemin çözümü için hiçbir katkıda bulunamadılar. Rahip en son önceki akşam saat 8'de görülmüştü. Yatmadan önce kısa bir yürüyüş yapacağını söylemişti. Rahip Lavin'in o yürüyüşten döndüğünü gören olmamıştı. Büyük kapılar her zamanki gibi 9'da kapatılarak kilitlenmiş, sürgüleri sürülmüştü. Ama hiç kimse kapıları sabah kimin açtığını anımsamıyordu. Her iki uşak da bunu diğerinin yaptığını düşünmekteydi. Rahip Lavin gece dönmüş müydü? Yoksa yürüyüş sırasında kuşkulu bir şey keşfetmiş, bunu araştırmaya mı kalkmıştı? Yoksa o da üçüncü kurban mıydı? Doktor Reilly hemen arkasında Bay Mercado ile gelince, Yüzbaşı Maitland onlara doğru döndü. ''Merhaba Reilly, bir şey öğrenebildin mi?'' ''Evet, asit buradaki laboratuvardan alınmış. Bay Mercado ile şişeleri kontrol ettik. Kloridrik asit alınmış.'' ''Demek laboratuvardan. Peki oranın kapısı kilitli değil miydi?'' Bay Mercado başını salladı. Elleri titriyor, yüz kasları seyiriyordu. Bitap bir haldeydi. ''Öyle bir alışkanlığımız yoktu.'' diye kekeledi. ''Bakın şu sıralar laboratuvarı gün boyu kullanıyoruz. Ben, kimin aklına gelirdi ki?'' ''Peki geceleri kapısı kilitleniyor mu?'' Evet, bütün odalar kilitleniyor. Anahtarlar da oturma odasındaki çiviye asılıyor. Yani anahtarı ele geçiren biri laboratuvardan kolayca asit alabilir. Evet. Ve bu anahtar sıradan bir anahtar değil mi? Evet. Yüzbaşı Maitland, asidi Miss Johnson'ın kendisinin aldığını gösteren bir kanıt var mı? Diye sordu. Olanca gücümle haykırdım. O almadı. Birinin kolumu tutarak beni yatıştırmaya çalıştığını hissettim. Poirot hemen yanı başımda duruyordu. Ve sonra korkunç bir şey oldu. Aslında olay korkunç değildi ama durumun tuhaflığı bunu dehşet verici hale sokuyordu. O anda avluya bir araba girdi ve içinden ufak tefek biri indi. Adamın başında geniş kenarlı bir şapka, arkasında da kalın, kısa bir trenç kot vardı. Doğruca Doktor Riley'nin yanında duran Doktor Lidner'a doğru giderek sevinçle elini sıktı. ''Orada dostum!'' diye bağırdı bu yeni konuk. ''Sizi gördüğüme ne kadar sevindiğimi bilemezsiniz.'' Buradan cumartesi günü öğleden sonra da geçtim. Fujima'daki İtalyan grubun yanına gidiyordum. Kazıya da gittim ama orada tek bir Avrupalı bile yoktu. Ne yazık ki Arapça bilmiyorum. Onun için kazıdakilerle konuşamadım. Eve uğrayacak kadar zamanım yoktu. Bu sabah saat 5'te Fujima'dan ayrıldım. Burada sizinle 1-2 saat kalıp sonra tekrar konvoya katılacağım. İşler nasıl? Doğrusu korkunç bir durumdu bu. Bir tarafta bizim unuttuğumuz neşeli bir ses, kayıtsız tavırlar, günlük yaşamın tatlı ve normal uğraşları. Bambaşka bir dünya. Bir tarafta da kaygılı, üzüntülü, gergin insanlarıyla kazı evindeki dehşet verici yaşam. Ufak tefek adam büyük bir neşeyle içeri girdi. Hiçbir şeyden ama hiçbir şeyden haberi yoktu. Doktor Lidner hafifçe inleyerek yalvarırcasına Doktor Riley'e baktı. Doktor onun ne demek istediğini hemen anlamıştı. Hemen adamı bir kenara çekerek, sonradan adamın Yunanistan'da yapılan kazılarda Verrier adlı Fransız bir arkeolog olduğunu öğrendim, olanları anlattı. Verrier dehşetle irkildi. Adam son 5 gününü uygarlıktan uzak, kuş uçmaz kervan geçmez bir noktada kazı yapılan bir İtalyan arkeolog grubuyla geçirmiş, dolayısıyla da olanlardan hiçbirini duymamıştı. Özürler diledi, başsağlığında bulundu ve Doktor Lidner'ın iki elini birden tutarak ''Ne büyük trajedi!'' diye bağırdı. ''Tanrım ne büyük felaket! Söyleyecek bir şey bulamıyorum, zavallı dostum!'' Ve duygularını tam olarak belli edememenin çaresizliği içinde son bir gayretle başını salladıktan sonra arabasına bindi ve hızla oradan uzaklaştı. Dediğim gibi, her nedense bunca acının içinde yaşanan bu komik sahne bana tüm olanlardan daha korkunç göründü. Doktor Riley birden kararlılıkla ''Şimdi kahvaltı zamanı'' dedi. ''Evet, bunda ısrar edeceğim. Lidner haydi gel, bir şeyler yemelisin.'' Zavallı Doktor Lidner perişandı. Enkazdan farksızdı. Bizimle birlikte yemek odasına geldi. Hepimiz sessiz sedasız cenaze yemeğinin servis edildiği masanın başına geçtik. Sıcak kahve ve haşlanmış yumurtanın aklımızı biraz olsun başımıza getireceği kanısındaydım. Aslında kimsenin canı bir şey yemek istemiyordu. Doktor Lidner biraz kahve içti. Sonra da dalgın dalgın ekmeğiyle oynamaya başladı. Acı ve şaşkınlıktan yüzünün beti benzi atmış, yüz hatları iyice gerilmişti. Kahvaltıdan sonra yüzbaşı Maitland sorguya başladı. Önce ben o garip iniltiyle uyanışımı ve Miss Johnson'ın odasına gidişimi anlattım. Yerde bir bardak olduğunu söylüyorsunuz, öyle mi? Evet, sanırım Miss Johnson asidi içtikten sonra elinden düştü. Bardak kırılmış mıydı? Hayır, halının üzerine düşmüştü. Bu arada korkarım asit halıyı da mahvetmişti. Bardağı alıp yeniden masanın üzerine koydum. Bunu açıkladığınıza memnun oldum. Çünkü bardağın üzerinde ayrı iki farklı parmak izi var. Bunlardan birinin Miss Johnson'a ait olduğu kesin. Diğerleri de sizinki olmalı. Sustu. Biraz düşündü ve sonra ''Lütfen devam edin'' dedi. Ondan sonra dikkatle yaptıklarımı, onu yaşama döndürmek için kullandığım yöntemleri anlattım. Bu arada bir yandan da onay beklercesine kaygıyla Doktor Riley'e bakıyordum. O da bunu başını sallayarak belirtti. ''Hemşire, kısacası siz yapılması gereken her şeyi denemişsiniz'' dedi. Ben de aynı düşüncedeydim ama bu sözleri doktorun ağzından duymak beni çok rahatlatmıştı. ''Yüzbaşı Maitland, Miss Johnson'ın ne içtiğini tam olarak anlamış mıydınız?'' diye sordu. ''Hayır, Ama tabii bunun yakıcı bir asit olduğu görülüyordu. Maitland beni ciddi bakışlarla süzerek, ''Hemşire, sizce Miss Johnson bu asidi isteyerek ve bilerek almış olabilir mi?'' diye sordu. ''Hayır!'' diye bağırdım. ''Böyle bir şeyi düşünemem bile. Bundan nasıl böylesine emin olabildiğimi bilmiyordum. Bunun bir nedeni de Poirot'un imalarıydı. Sanırım onun cinayet bir alışkanlıktır sözü beynime işlemişti. Ayrıca canına kıymak isteyen biri böylesine korkunç, ıstıraplı bir yönteme başvurmazdı. Bunu yüzbaşı Maitland'a da söyledim. Adam düşünceli düşünceli başını salladı. Doğru, bu intihar için söz konusu olabilecek bir seçenek değil. Ama eğer büyük bir çaresizlik içindeyse ve hatta bir anlamda cinnet geçiriyorsa, hemen elinin altındaki böyle bir şeyi bu amaçla kullanmış olabilir, öyle değil mi? Kuşkuyla, Miss Johnson büyük bir çaresizlik içinde miymiş? Diye mırıldandım. Bayan Mercado öyle olduğunu söyledi. Miss Johnson'ın dün gece yemekte kendinde olmadığını, kendisine söylenenleri bile tam algılayamadığını anlattı. Bayan Mercado, Miss Johnson'ın bilmediğimiz bir nedenle çok sarsıldığından ve aynı nedenden dolayı da intihara karar vermiş olduğundan emin. Hışımla, ''Ben buna kesinlikle inanmam.'' dedim. Bir yandan da demek Bayan Mercado diye düşünüyordum. Dedikoducu, hain ahlaksız. ''Peki ya sizin düşünceleriniz?'' ''Açıkçası onun öldürüldüğünden eminim.'' diye yanıt verdim. ''Bunun bir nedeni var mı?'' Maitland'ın sesi bu kez belirgin bir şekilde sert çıkmıştı. Bir an kendimi sorgu odasında gibi hissettim. ''Bence en uygun çözüm bu.'' ''Bu sizin düşünceniz.'' Miss Johnson'ın öldürülmesi için bir neden mi vardı? Evet vardı dedim. Miss Johnson bir şey bulmuştu. Bir şey mi bulmuştu? Neydi bu? Kelimesi kelimesine Miss Johnson'la terasta yaptığımız konuşmayı aktardım. Maitland, bu her neyse size açıklamaya yanaşmadı mı? Diye sordu. Yanaşmadı. Bunu düşünmek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Ama bulduğu her neyse bu onu heyecanlandırmıştı öyle mi? Evet. Dışarıdan içeriye görünmeden girmenin yolu. Maitland kaşlarını çatarak düşündü. Onun ne demek istediği konusunda en ufak bir fikriniz yok mu? Hayır yok. Düşündüm. Üzerinde çok kafa patlattım. Ama bir sonuca varamadım. Yüzbaşı Maitland bu kez de Poirot'a dönerek ''Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Monsieur Poirot?'' diye sordu. Poirot biraz kıvrandı. Sonra ''Bence bu da bir neden olabilir.'' dedi. Cinayet nedeni mi? Evet, cinayet nedeni. Yüzbaşı Maitland kaşlarını çattı. Miss Johnson ölmeden önce bir şey söyleyebildi mi? Evet, yalnızca tek bir sözcük. Neydi bu? Pencere. Yüzbaşı Maitland yineledi. Pencere, onun ne demek istediğini anladınız mı? Başımı salladım. Hayır. Miss Johnson'ın odasında kaç pencere var? Yalnızca bir. Avluya mı bakıyor? Evet. Pencere açık mıydı yoksa kapalı mıydı? Ben gördüğümde açıktı ama tabii bunu sonradan içinizden biri açmış da olabilir. O sırada da açıktı galiba dedim. Durakladım. Devam edin hemşire Leder'ın. Pencereyi inceledim ama doğrusu ilgi çekecek farklı bir şey göremedim. Bir an biri pencereden yararlanarak bardakları değiştirmiş olabilir mi diye düşündüm. Bardakları mı? Evet. Bakın, Miss Johnson yatmadan önce odasına kesinlikle bir bardak su götürürdü. Bence biri bu su bardağını alıp yerine asit dolu bardağı bıraktı. Sen ne dersin Riley? Doktorun yanıtı gecikmedi. Eğer bu bir cinayetse, katil hiç kuşkusuz bu yola başvurmuş olmalı. Aklı başında, biraz olsun dikkatli hiç kimse, eğer uyanıksa kazayla su diye bir bardak dolusu asidi içmez. Ama gece yarısı uyanarak su içmeye alışıksa ve henüz tam olarak uyanamadıysa, yarı uykulu bir halde elini uzatıp alışık olduğu yerde bulduğu bardağı almış ve ne olduğunu anlamadan asidi başına dikmiş olabilir. Yüzbaşı Maitland bir an düşündü. Gidip o pencereye bakmam gerekiyor. Pencere yataktan ne kadar uzakta? Düşündüm. Kolu uzun biri pencereden yatağın başucundaki komidine erişebilir. Su bardağı o komidinin üzerinde mi dururdu? Evet. Dün gece odanın kapısı kilitli miydi? Hayır. Öyleyse katil içeri kapıdan da girip bardakları değiştirebilirdi. Elbette. Doktor Riley atıldı. ama bu riskli olabilirdi. Çok derin uyuyan biri bile ayak sesi duyunca uyanabilir. Eğer pencereden komodine erişilebiliyorsa bu yöntem çok daha güvenli olabilirdi. Yüzbaşı Maitland dalgın dalgın, "Ben yalnızca bardağı düşünmüyorum," diye mırıldandı. Sonra da kendini toparlayarak bana döndü. "Yani siz zavallı kadının öleceğini anladığı için birinin açık pencereden su bardağıyla asit bardağını değiştirdiğini anlatmaya çalıştığını düşünüyorsunuz, öyle mi?" "İyi de Miss Johnson bunun yerine katilin adını söylese daha anlamlı olmaz mıydı?" "Belki de katilin kim olduğunu bilmiyordu." "Ya da bunun yerine size dün keşfettiği şeyin ne olduğunu anlatmaya çalışabilirdi." Doktor Reilly söze karıştı. "Maitland, ölmekte olan bir insandan her zaman mantıklı bir şekilde düşünmesi beklenemez. Genellikle kafasında sabit fikir halini almış tek bir düşünce vardır. Bu olayda da Miss Johnson'ın aklı katilin pencereden uzanan eline takılmış olabilir. O an ona bunun bilinmesi çok önemliymiş gibi gelebilir. Bence Miss Johnson bu konuda yanılmıyordu. Bu gerçekten önemliydi. Herhalde kadıncağız herkesin bunu intihar sanacağını düşündü. Eğer konuşabilseydi hiç kuşkusuz bu intihar değil, asiti ben isteyerek içmedim. Biri pencereden uzanıp asit dolu bardağı başucumdaki kamudinin üzerine koydu diyecekti. Yüzbaşı Maitland bir süre yanıt vermeden parmaklarıyla masasında adeta trompet çaldı. Neden sonra? "Yine de iki olasılık var," dedi. "İntihar ya da bir cinayet. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Doktor Lidner?" Doktor Lidner bir iki dakika kadar yanıt vermedi. Sonra sakin ve kararlı bir sesle "Cinayet," dedi. Anne Johnson kendini öldürecek tipte biri değildi. Yüzbaşı Maitland başını salladı. "Orası öyle. Miss Johnson'ın normal koşullarda bunu yapmayacağı söylenebilir. Ama bazı koşullar ona bunun doğal hatta gerekli olduğunu düşündürmüş olabilir." "Ne gibi koşullar?" Yüzbaşı Maitland daha önce sandalyesinin yanına bıraktığı ağır torbaya uzandı. Bunu alıp güçlükle masanın üzerine bıraktı. "Bu hiçbirinizin bilmediği bir şey," dedi. "Bunu Miss Johnson'ın yatağının altında bulduk." Torbanın düğümünü zorlukla açtı. Sonra örtüyü çekti. Masanın üzerinde ağır taş bir el değirmeni vardı. Aslında bunun herhangi bir özelliği yoktu. Kazılarda bu taş el değirmenlerinden çok sayıda çıkarılmıştı. Ama hepimizin asıl dikkatini çeken bu değirmen taşının üzerindeki üstünde saça benzer bir şeyler bulunan bulanık koyu renkli leke oldu. Yüzbaşı Maitland, "Bu iş sana düşüyor Reilly," dedi. "Bence taşın Bayan Lindner'ın öldürülmesinde kullanılan cinayet silahı olduğundan en ufak bir şüphe yok." 19. ayrımın sonu. Sayfa 235. Devamı 20. ayrımda.